İyi akşamlar. Bana göre tabii. Niye küçük insan adaylarının özellikle deist, ateist, agnostik falan olduğunu, daha doğrusu direkt gayrimüslim olduklarını anlatmak istiyorum. Bu tümel bir anlatı olmayacak tabii. Sadece ben de bu süreçlerden geçtiğim için. Benim de bunlara dair zihinsel tecrübelerim olduğu için. Bir de ne diyelim ona? Akılsallarla alakalı biraz böyle çalıştığım için bu konuyla ilgili söyleyeceklerim var. O yüzden herhalde böyle bir bölüm yapmak faydalı olur diye düşündüm. Bir de tabii şöyle programlar görmeye başladım. Gençler deist oluyor. İşte büyük tehlike. Deizm çok büyük tehlike. Nasıl önleriz bunu falan. O yüzden herhalde ateist birinin de söyleyeceği şeylerin burada değeri vardır diye düşünüyorum. Tabii Müslüman çevrede genelde ateistlerin söylediği bir şey pek değerli olmuyor ama şunu belirtmek lazım. Sizin deist olmalarından endişe ettiğiniz ya da ateist ne diyorsanız ya işte gayrimüslim olmalarından endişe ettiğiniz, bunun için üzüldüğünüz çocuklarınız benim gibi insanları ne diyelim dinleyerek bizim düşüncelerimize vakıf oluyorlar ve kafalarına yatıyor. Aslında soru bu. Niye kafalarına yatıyor da Müslümanlığın söyledikleri diyelim şeyler kafalarına yatmıyor. Çünkü önemli şeylere benziyor Müslümanlığın söyledikleri. Bir kere çocuğunuz cehennemde yanacak. Değil mi? Yani yüksek olasılıkla en azından böyle bir varsayım var. Yani imansız olanlar biliyorsunuz malum. Niye peki bu küçük insan adayları böyle bir deneyim yaşıyorlar? Bununla ilgili herhalde ilk başta şunu söylemek gerekiyor. Bana göre, bence tabii ki bunların hepsi benim gözlemlerim olacak ve çok öyle iddialı olan şeyler olmayacak. Sadece biraz fikirlerim. Birkaç tane de örneğini yakinen tanıyorum. Ve orada burada okuduklarımdan da bu şekilde tespit yapmaya müsait anekdotlar gördüm. Yani bu değerlendirilmesi gereken bir şey galiba. Bunu burada konuşmak faydalı diye düşünüyorum. Bir kere galiba İslam dininin, Kur'an-ı Kerim'in ve bizim 21. yüzyıl coğrafyasında yorumlanan şekliyle hani Sünniliğin o itikadi mezhebe mensup olan şekliyle insanların ne diyelim evren tasavvurları çok akıllıya gelmiyor. Yeni küçük insan adaylarına, gençlere diyelim, deist olanlara. Bununla şunu kastediyorum. İslam diyor ki evren böyle bir yer. İşte burada bazı olaylar oluyor. Bunlar şöyle oluyor. Sonra insani ne diyelim onlara? Meseleler şöyle böyle meselelerdir. Mesela siyaset böyle bir şeydir. Sevgi böyle bir şeydir. Aile kurumu böyle bir şeydir. Hak hukuk böyle bir şeylerdir. Ceza böyle bir şeydir. Erdem böyle bir şeydir diyor. İyi ve kötü yani böyle bir şeydir aslında. Ve birincisi herhalde ufak insan adaylarının henüz yeni yeni bu kavramların yani ne olduklarıyla haşır neşir olmaya başlayan gençlerin kafasına pek yatmıyor galiba. Bunlarla ilgili mesela bir sürü problem var. İşte kadın dövün, şöyle böyle ayetler var diyorlar. Veya böyle şeyler var. Hani günümüz medeni hukukuna, medeni insanın anlayışına ters olacak şeyler, unsurlar var ya. Onları görünce zihin kabul etmiyor. Ya uyuşturma çabasına giriyor. Ve bu uyuşturma çabasından da tatmin edici cevaplar buluyorsa, çeşitli, ne diyelim ona, akımlara mensup oluyor. Mesela Caner Taslaman'a gidiyor. Sadece Kur'an diyor, hadisleri reddediyor bu hadislerin içeriğinden dolayı. Direkt din mefhumunu reddedip Tanrı'yı ortada bırakıyor. Daha doğrusu burada panteistik bir Tanrı anlayışı oluyor, eğer zihindeki bilginin neliğiyle evrenin kendisini birbirlerine özdeş tutacak olursak, burada panteistik bir anlayışın olduğunu söyleyebilirim. Panenteistik de olur, ne derseniz artık onlara. Bunlar farklı ama çok, bu çok önemli bir fark yok bana sorarsanız. Bu bölümde de bunları konuşmaya gerek yok bence. Lakin husus şu, İslam'ın çok çok ciddi akıl tutulmaları var ve bunların içinden çıkılabileceğini ben hiç sanmıyorum. Dolayısıyla da dinin etkisinin böyle yavaş yavaş, hani gençlerde izme kaya kaya kaybolacağını düşünüyorum, ki kayboldu da artık o Avrupa'nın, Hristiyanlığın başına gelen şey bir gün İslamiyet'in de başına gelecek ve sonra ne olur bilmiyorum. Onunla nasıl bir yere değişir o, onu bilmiyorum. Yeni dünyada ne olur onu da bilmiyorum. Lakin şimdiki süreçte zaten görünüyor bir şeyler. Televizyon programlarında çıkıp konuşulan meseleleri görüyoruz. İşte şimdi bazı meselelerin konuşulmasının esnekliğinin arttığını görüyoruz. Ya bu şu demek, bunun etkisi biraz azalıyor gittikçe. Yok olur mu? Onu da bilmiyorum. Ya da nasıl olur, etkisinin azaldıktan sonraki hali nasıl görünür onu bilmiyorum. Başka bir meseleden bahsedeceğim. Niye deist oluyor bu gençler diye. Burada bence Müslümanların ikiyüzlülüğünü gördükleri için deist oluyorlar. Bir sebepler de bu, yani bir sebeplerden biri de bu. Burada da şunu kastediyorum. Bütün genel olarak Ortodoks Müslümanlığı kastedersek burada, yani şunu kastediyorum. Nihat Hatipoğlu'nun konuştuğu geniş kitle, Müslümanlığın bu şekilde algılandığı bir kitleden söz ediyorum. Bu adamların mesela erdemli olmak, işte iyi işler yapmak çok iyi bir şeydir, harikadır falan gibi deyip saçma salak hareketler yaptığını, insana hiç yakışmayan davranışlar yaptığını görüyorlar gençler. Ve bir süre sonra çok sinir bozucu olmaya başlıyor. Örneğin babasıyla mesela bir genç kızın takıştığını düşünelim. Kendi benliği, kendi arzuları, varoluşu hayatındaki aslında en değerli insanlardan biri olan babasının arkasına, ne diyelim ona, dini unsurlar temel alınarak kısıtlandığı zaman hem babasını hem de dine kızıyor bu kişi. Böyle olunca ne yaparsınız? Siz özgür olmak istiyorsunuz. Kendinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz dışarıda. Lakin babanız gelip arkasına böyle İslam dininin ilkelerini alarak bir şeyler söylüyor size ve yapamazsın diyor. Sebebi de çünkü böyle olmaz. Dine uygun değil. Bunların sayısı arttıkça ve gençlerin önüne alternatifler çok daha rahat ve bol çıktıkça bunu seçmemezlik yapamayacaktır gençler. Dolayısıyla herhalde bu yüzden gayrimüslim sayısı, daha doğrusu mürtet olanların sayısı artıyor. Ve bunun önlenebileceğini hiç sanmıyorum. Çünkü Müslümanlığın çok kuvvetli tezleri yok. Akılsal olarak ne yazık ki. Olamaz da. Çünkü pek felsefeden temel alan bir din değil. Ama savunusunu çok kolay yapabileceğiniz bir din de değil. Ondan sonra sicili çok bozuk. Ondan dolayı da bir sürü problem olacak ve en iyi ihtimalle herhalde çocuklar deist kalacaklar gibi görünüyor. Bu sürecin yani bu gençlerin Müslüman olanların tabirleriyle deizm hastalığına yakalanmasının önünün alınamayacağını düşünüyorum. Buna karşı herhangi bir savununun geliştirilemeyeceğini de düşünüyorum. Çünkü bir kere ülkemizde verilen din eğitimi ne diyelim çok çok kötü, iyi değil, değil mi? Takdir edersiniz ki. Dolayısıyla genç dinin bu şekilde bir görüntüsüyle karşılaşıyor ve alternatifler çok kuvvetli. Alternatiflerden birisi şu: felsefe hiç şüphesiz ezeli alternatifi dinin günümüz felsefesinin içeriğinde, sanat da var. Türkiye'de henüz pek bu işleri bilmeseler de en azından bu İslam dininin günümüzde gençlere anlatıldığı şekli o kadar berbat ki çocuk şunu diyor: ya bu değil, onu biliyorum. Bu hariç hiç, ya bu hariç her şey olur diyor ve nihilist oluyor ilk başta. Ya da deist. Deizm de bir nevi nihilizm gibi algılanabilir. Çünkü altı ve içi çok boş bir kuram. Deizmin, agnostisizmin de keza öyle. Agnostisizm nasıl anlayacağız, ona da bağlı. Hani bu şeyi bilmiyoruz falan gibi söyleniyor. Bu doğru değil. Bu da çok böyle üstüne konuşulabilecek, konuşulmaya değer bir mefhuma benzemiyor. Şayet gnosis derseniz şey olur: ahbap, tanıdık, dost. Ama şey, savaşa birlikte korkusuzca gidebileceğiniz bir erkek arkadaşınız. Sevgiliniz değil yani, kankanızla aranızdaki ilişkiye gnos denir. Bu tatmin edici ve aslında varoluşsal sancıyı giderici bir ilişkidir. Tanrı ile aranızda böyle bir ilişki kuramazsınız diyor yani agnostikler. Ne kadar tanımlı, ne kadar 21. yüzyılda anlaşılabilir. Çok iyi bir alternatif gibi görünmüyor bana. Üstüne konuşulmaya layık da görünmüyor. En azından geçiş evresi olur herhalde bir. Daha doğrusu şey, bu hani isim veriyoruz ya, ateist, bir şucu bucu falan diye böyle, deist bilmem ne. Bunların hepsini mevcut ideolojik konumuna adlandırmak için kullanılan ne diyelim tabirler olarak anlamak herhalde en doğrusu olur. Yoksa ben mesela Müslümandım, şimdi ateistim dediğim zaman sanki Fenerbahçeliyken Galatasaraylı olmuşsun gibi bir şey anlaşılıyor. Böyle anlamak çok doğru değil. Çünkü ne diyelim ona? Bunu ikiye bölmek doğru olur gibi görünüyor bana. Tarihte de böyle bölünüp böyle incelenmesi daha kolay, daha uygun oluyor bence. Bu iki ayrım da şu: İman ve us, akıl. İman şöyle bir şey. Dinde sorgulama olmaz derler ya. Bu cehenneme gideceğin için değil. Sorguladığın zaman sen kendi yasalarını aklınla arıyorsun demek bu. Aslında bunun adı deizm. Kendi yasalarını eğer dayandırabileceğin bir tanrıyı varsayıyorsan, çünkü o seni kendi özünden var etmiş oluyor. Ve sen dolayısıyla özüne dönük bir sorgulamayla ona ulaşabilirim diyorsan, Bunun adı deist oluyor. Yoksa Tanrı evreni yarattı ve bıraktı gitti falan. Bu böyle bir teori yok. Herhangi bir tarihte. Kimse bunu söylemiyor. En deizme yorabileceğimiz, hatta direkt deizmin adını aldığı yer bu kuram aslında ve İngiliz empirisizmi ile birlikte aydınlanmaya doğru adım adım giderken mesela John Locke'la filan bu meseleleri görüyoruz. Şöyle oluyor. Hristiyanlık ve kilise diyor ki Tanrı benim. Ya benim Tanrım bu. Ve ben Tanrı'yı biliyorum. Onunla konuşuyorum filan. Bu dünya da benim. Onun düzenini de ben size veriyorum. Bu anlayışa, kiliseye komple bir başkaldırış dönemi olduğu için aydınlanma dönemi. Dolayısıyla Tanrı kavramının kendisiyle alakalı ve din fenomeniyle ilgili bu tepkiyle düşünen, bu prensiple düşünen filozoflar bugün bizim deist dediğimiz düşünme prensibini ne diyelim ortaya atmak değil de buna yakın akıl yürütüler, buna yakın bir tasarımda bulundular dinle alakalı. Tanrı'yı bırakmak, onun kucağından ayrılmak biraz daha sonralara kalacak gibi görünüyor. Yani nasıl yani Tanrı'nın olmaması gibi bir sözü kimse anlamazdı o dönemlerde. Bizim bugün anladığımız gibi yani daha doğrusu bugün de biz böyle sözleri anlamıyoruz. Halen bu işin içinden çıkabildiğimizi ben hiç zannetmiyorum. Biraz daha işimiz var gibi görünüyor. Bir de bunlarla ilgili nasıl konuşacağız biz bu meselelerle ilgili? Bir kere bu meselenin imsel düşünce ve ussal düşüncenin yani iman unsurlarıyla akıl unsurlarının çatışması meselesi bence Aristoteles zamanında çözüldü. Çünkü mesela bir genç arkadaşın kafasına yatmayan şey herhalde ussal meseleler oluyor. Yani bu tür soruları biliyorsunuz işte kötülük varsa niye Tanrı var gibi gibi başlar. Tanrı'nın elinden bahsediliyor mesela. Ya da Tanrı'yı görmek ya da mucizeler ya da peygamberin Miraç hadisesi işte bir şey, neydi? Refref miydi? Burak'tı galiba. İki tane binek var orada. İşte çıkıyor Cebrail'i melek olarak tasarlamak. Cebrail ile Hazreti Muhammed'in arasındaki konuşma gibi gibi şeyleri. Burada iman unsurlarıyla akıl unsurları çarpışıyor ve aradaki çözümü gidermek için çeşitli öneriler sunuluyor. Mesela alegorik anlatım deniliyor. Farabi'nin dediği gibi bu şu demek. Hazreti Muhammed bir çeşit rüya gibi bilginin kendisine mağarada direkt olarak aracısız ulaştı. Ama bu şuna sebep olur. Bu düşünceyi ilerletirseniz altından sizi deist yapacak unsurlar çıkar. Problemi çözmüş olursunuz bir nevi ama İslam dini de gider ortadan. Karakteristik bir tanrı kalmaz. Çünkü Farabi'nin tanrısı karakteristik değildir. Her şeyi bilir falan ama bugün anladığımız anlamıyla Hz. Muhammed'le konuşan bir tanrı değildir. Bizim anladığımız anlamda konuşmaktan söz ediyorum. Bu gibi problemlerin işte az önce de bahsettiğim gibi ikili unsura indirgenmesini ben sağlıklı buluyorum. Bunlardan birisi akıl, birisi de iman unsurları. İman unsurlarında tahlile yer yok tabii ki. Akıl unsurlarında da imana yer yok. Ve bu şey değil. Biri diğerinden iyidir durumu değil. Akıl ve inan diye de çevriliyor bunlar. Ve inancı da çeşitli şekilde tanımlıyoruz işte. Ama aklı kullanmayı prensip olarak benimseyen insanlar için artık dinin herhangi bir hükmünün kalması mümkün değil. Çünkü şu soruya cevap yok. Öldük, cennete cehenneme gideceğiz. Tamam. Bazı insanlar bunu burada bırakabilir. Bazı insanlar da Kafası soru sormadan duramaz ne yazık ki. Bunların içinde ben de varım. Ve der ya bu adam işi gücü yok mu, niye bizi yaratıyor deniyor falan, işte biliyorsa niye yaratıyor. Buradan başlar Allah bütün ne diyelim ona, kelam tarihini yazarsınız, işte millet tartışmış bunları. Bunların çıkmasının sebebi hep eldeki ussal malzemenin, akılsal yani felsefi malzemenin, terminolojinin imanla olan, imanın sunduğu tasarıyı inceleyecek, onu ne diyelim kuracak, tahlil edecek malzemesi henüz olmadığı için bunları felsefeleştirip işin içinden çıkamadı diye bakalım us ve iman arasındaki ilişki kelam tarihi boyunca. Bu kelam tarihi böyle ortaya çıkıyor işte, ama Batılılar bunu yapıyor. Thomas Aquinas'la ne yapıyorlar? Benim burada yaptığım ayrımı yapıyorlar. Bu ikisi ayrı şey kardeşim diyorlar. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Biz yapamıyoruz ne yazık ki. Ve biz yapamadıkça da ki uzun bir süre yapamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü İslam dini buna izin veren bir din değil. Ama bunu galiba kısaca anlatmak çok mümkün değil. Ki bu kötü bir özellik de değil. Bu sadece İslam'ın akıl dini olmamasıyla ilgili bir şey. Bu da aynı şekilde kötü bir özellik değil. Bu bir şeyin yeşil olması, bir şeyin mavi olması gibi bir şey. Akıl bir tercih meselesidir. Aklınıza güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Onu temele alırsınız ya da almazsınız, ki almıyorlar Müslümanlar. İşte senin aklın yetmez. Bu yüzden vahye ihtiyacın var deniyor mesela. Evet, bu anlayışta olursunuz da ve bu anlayışın kendisini akılla da temellendirmeye kalkmazsınız. Dolayısıyla bu bir iman unsuru diye isimlendirilir, değil mi? Lakin ben bunun gençleri tatmin edeceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü Müslümanlar çok kötü yaşıyor. Ben onu söyleyeyim. Bir yeni doğan temiz zihinli, beyni yıkanmadan kalabilmiş çocukların bunu görerek, bir de yanında alternatifleri de görerek Müslüman kalabilmesini ben çok mümkün görmüyorum ne yazık ki. Bu ne diyelim, alternatiflerle kapışmasında birkaç tane Caner Taslaman gibi hoca en iyi ihtimalle İslam'ın savunuculuğunu yapabilir, ama eski ekolün, daha çok imani unsurlara önem veren ekolün, tarikatlerin, mistisizmin çok gücünün kaybolacağını ben düşünüyorum. Ya yani bu iş bitti gibi görünüyor. Bakalım yeni şey ne olur, hiçbir fikrim yok. Onları hiç bilmiyorum. Şimdilik bu kadar konuşmak yeterli herhalde bununla ilgili.